Peynir Gemisi, Gani Müjde, Parantez Yayınevi 20. Bası, Ocak 1997. Bu kitap 118 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 11 Şubat 2009. Okuyan Işıl Sırakaya. Peynir Gemisi, Gani Müjde'nin kimseyi ilgilendirmeyen hayat hikayesidir. 1959'da doğmuştur. Yaşamı bir dizi talihsizliklerle doludur. Başından bir trafik kazası ve 3 adet askeri darbe geçmiştir. Şiir ve hikaye yazmayı, daha sonra yazdıklarını sobaya atıp yok etmeyi çok sever. Politikayla ilgilenmez. Ülkeyi 1980'den beri Sacit Turşucu'nun yönettiğini, idari şeklimizin de meşrutiyet olduğunu sanır. 1988'de senaryosunu yazdığı arabesk filmiyle filmin yönetmeni Ertem Eğilmez'in ölümüne sebep olmuştur. Limon dergisine yazdığı yazılarla Asil Nadir'in batışına neden olan Gani Müjde, Cumhuriyet'te yazdığı sırada da gazetenin ve Rusya'nın ikiye bölünmesine sebep olmuş ve bir grup gazeteci Cumhuriyet'ten ayrılarak Darende Express gazetesinde çalışmaya başlamışlardır. Gani Müjde, Tetris adlı oyunu bilgisayarından silmeyi başarabilirse yeni senaryolar ve kitaplar yazabileceğini umut ediyor. Wow, işe bak abi ya, sosyete imana geldi. Sosyetede ve çocuklarında hızla yayılan imana gelme modası ortalığı kasıp kavuruyor. Adnan Hoca'nın çabalarıyla yayılan New Muslims, yani yeni Müslümanlar arasında Boğaziçi Üniversitesi, St. Benova, bir kafir lisesidir, Cambridge College öğrencileri başı çekiyor. Bunların arasına sanayi nefisede, yani güzel sanatlarda, anadan yürüyen hatunların edep yerlerini çizip gusül abdesti alan bir grup art lover da katılmış durumda. Bu mümin yangların hepsi aynı cemiyetin üyesi değiller elbet. Kendi aralarında bazı fraksiyonlara ayrılıyorlar. İran yanlısı Habibullahçıların sayısı çok az. Buna karşın İtalyan yanlısı Sergio Tacciniler ile Amerikan yanlısı Eagle'cılar çoğunlukta. Bu grupları Alman yanlısı Porç halifeleri izliyor. Sosyete Müslümanlarının ibadet yerleri Cerrahpaşa'daki Atikpaşa Camii olacak değil elbet. Bu gençler daha çok Şam'dan ve Çubuklu 29'da ibadet ediyorlar. Bodrum Halikarnas Disko ise farz değil ancak sünnet. Özlem Hoca'nın sünnetleri arasında Antalya 29 ve Diskorium'da bulunuyor. Özlem Hoca deyince aklıma geldi. Eskiden Salt Adnan Hoca vardı. Lakin müritler bir süre sonra Adnan Hoca'yı oportunistik, revizyonistik, fetişistikle suçlayıp kendi mürit gruplarını oluşturdular. Bunların arasında Burak Hoca, İmge Hoca, Albert Hoca, Ezgi Hoca ve Özlem Hoca en çok taraftara sahip dini liderler olarak göze çarpıyor. Cenini sörflerinin Türkiye mümessili olan Pekmezzadelerin oğlu Ezgi Hoca işin daha çok kurumları ile ilgili. Başkanlığını yaptığı Free Boys Cami Yaptırma Derneği üyelerinden topladığı aidatlar ve kokain satışı gelirleriyle Bodrum ve Uludağ'da iki cami yaptırıyor. Camilerde Gucci marka İtalyan seccadelerin kullanılacağı ve şadırvanlarda artemalara takılınacağı açıklandı. Caminin açılışını Vasp adlı grup yapacak. Sosyete müminleri arasında yeşil yolculuk pek revaçta. Geçen yıllarda yaptıkları mavi yolculuklarda birbirini düzenler, şimdi uhrevi bir düzen içerisinde Konya, Bursa, Kırıkkale ve Trabzon güzergahından oluşan yeşil yolculuğu tercih ediyorlar. Büyükler yeşil yolculuğa giderken, küçükler de English Fest ve English Culture Center tarafından açılan Kur'an kurslarına katılıyorlar. 0-6 yaş grubu içinde Caddebostan Sübyan Kampı hizmet veriyor. Kur'an kursuna giden teenagerslar arasında Tussardi marka cüzler çok moda. Ayrıca ders arasında Blue Jean ve Blue Peri adlı Türkçe mecmuaları, dil bilenleri ise Kozmopolitan adlı dergileri okuyorlar. Bu gençler için Benetton firması da yeni hizmetler veriyor. Yeşiliyle ünlü İtalyan firma bu kurslara yakın yerlerde yine bu insanlara yönelik Benettin mağazaları zincirini kurdu. Klasik Benettin yeşilinin yanı sıra Hacı yeşili, Bursa yeşili gibi renklerden oluşan kreasyonları Haken El Yapban hazırlıyor. Mağaza yetkilileri en çok Adidas marka Takunya sattıklarını ve yeni bir parti daha Takunya ısmarlandığını söylerken, parfümericiler özellikle Hanım Yank Müslümlerinin çok ve Kaşerel marka Müskü Amberleri tercih ettiklerini söylüyorlar. Sosyete Müslümlerin son günlerde en çok konuştuğu konu, Peynirzadelerin kızı Ayşe'nin zengin ve şişko kocasını bırakıp şoförüne kaçmasıydı. Ayşe, press manager'la yaptığı açıklamada, "Kocamla ibadet konusunda anlaşamıyorduk. Ne zaman ibadet edelim desem bugün yorgunum," diyor, sırtını dönüyor. "Oysa şoförüm Zeynel öyle mi? Her gün 3 kez ibadet edebiliyoruz," dedi. Ayşe Peynirzade'nin kocasından boşanır boşanmaz şoförüne Yeniköy Şam'dan sağda dillere destan bir imam nikahı kıydıracağı söyleniyor. Güneydoğu'da boktan işler. İyi günler efendim, ben Limon'dan geliyorum. Yeşilyurt'ta meydana gelen olaylarla ilgili bilgi alacaktım. Evet, Yeşilyurt'ta esef verici olaylar olduğu aşikardır. Mesela Çınar Oteli'nin önünde hala araba yarıştırılıyor diye haberler alıyoruz. Sonra yapılan sahil yolu yalılarda oturan dar gelirli vatandaşlarımızı perişan etmiş. Onları denizden uzaklaştırmıştır. Hepsi bu. Güle güle, hayırlı işler, ekstra başarılar. Efendim, ben İstanbul'daki Yeşilyurt'tan değil, Mardin'in Cizre ilçesindeki Yeşilyurt'tan bahsediyorum ama. E ne olmuş yani? Ama dışkı? Dışkı. Hay ağzınıza sıçayım ya. Tutturdunuz bir dışkı lafı, gidiyorsunuz. Ne var yani? İneğin sütü, tavuğun yumurtası, arının balı dışkı değil mi? Ama bu insan dışkısı. Yanlış kardeşim, yanlış. Kimse kimseye dışkı filan yedirmemiş. Arkadaşlar açlıkla karşı karşıya kalan köylülere yanlarındaki arı mama paketlerini dağıtmışlar. Yesinler diye tabii. Sonra mamaları tahlil eden hıfsız, işte o kurum var ya, mamaları tahlil etmiş, içinde insan dışkısına rastlanmış. Olay bundan ibaret. Ha canım, güle güle, hayırlı işler, ekstra başarılar. Ama köylüler biz mama filan yemedik diyorlar. Ay sen burada mısın hala? Deme, mama yemedik diyorlar. Ha şimdi hatırladım. Mama yiyenler Çukurcalılardı. Nasıl da unuttum. Hay Allah. Biz Yeşilyurtlulara mama değil, para vermiştik. Biliyorsunuz yapılan tahliller sonucu parada insan dışkısı bulunmuş. Tabii bunlar hayatlarında ilk defa para gördükleri için parayı yutmuşlar. Böylece ne olmuş? Hadi güle güle, hayırlı işler, ekstra başarılar. İşler böyle değil beyefendi. Köylülerin açık ifadesi var. Okulun önünde sıraya sokulmuşlar ve muhtarın cebine önceden doldurulan bokları avuç avuç yemişler. Malatya'nın nesi meşhur? Kayısısı. Ya Diyarbakır'ın? Karpuzu. Peki ya Yeşilyurt köyünün? Bilemedim. Bilemezsin ya. Bu köyün boku meşhur, boku. Bunlar kayısı karpuz yer gibi bok yerler. Hani İstanbul'da sinema günleri, fotoğraf günleri var ya, bu köyün de geleneksel bok günleri var. Hatta ihtiyaç fazlasını ihraç ederler. Amerika'da özel kurstayken görmüştüm. Dükkanlarda Yeşilyurt'un taze boku geldi diye yazıyordu. Peki siz hiç yediniz mi? Hayır, bende ülser var, doktorum izin vermedi. Ama köylülerin ülseri var mı yok mu kimse düşünmüyor. Dayamışlar önlerine. Biliyorum efendim, bazı ufak tefek hadiseler olmuş. Adli merciler soruşturma açtılar çok şükür. Soruşturma açılmış ama köylüler hiçbir savcı gelip de bizimle konuşmadı diyor. Konuşmazlar tabii efendim, köylülerin ağzı kokuyormuş. Yan dişleri çürük filan. Hadi canım, güle güle, hayırlı işler, ekstra başarılar. Peki soruşturma sonucu ne oldu? Akıllı çocuk, sen ne çok şey soruyorsun böyle. Akşama yatıya kal, sana yemek ısmarlayalım. Bir şeyler ye, öyle git. Ve bir şeyler ye. Hayır, ben soruşturma sonucunu merak ettim. Vallahi soruşturma birkaç koldan sürüyor. Bize gelen haberlere göre olayda ihmali görülen Paris Belediye Bandosu ve NBA oyuncularından Isaac Thomas hakkında soruşturma açılacakmış. Daha ne olsun kardeşim? Ama basın ve muhalefet partileri sizinle aynı görüşte değil, olayı meclise götüreceklermiş. Ne diyorsunuz buna? Bokunuzu yiyeyim kardeşim, olayı büyütmeyin işte. İki çocuğum var, beni işten atarlarsa çoluğum çocuğum ne yer sonra? Size yedirecek bir şeyler bulursunuz beyefendi. Olayın üstüne gitmeyin işte, söz veriyorum. Hemen köyden çıkacağız. İyi, köyden çıkarken sifonu çekmeyi de unutmayın sakın. Filhakika kız öğrenci yurdu yönetmeliği. İlyas, oğlum bir kağıt kalem getir de şu yurdu bir hizaya sokayım gayrı. Buyurun müdür bey, ama yeni yönetmeliği dün asmamış mıydınız? Onu yırtıp yerine benim eski bir davanın hükmünü asmış orospular. Hani şu küçük yaşta, küçük yaşta, Küçük yaşta aldım sazı elime mi diyecektin yeğenim? Ya bunların hepsi KGB ajanı Allah'ıma. Matahari hepsi. Nereden bulmuşlar o mahkeme dosyasını anlamadım. Allah'tan bakanlık yetkilileri bu orospular gibi düşünmüyor. Yoksa boku yemiştik. Neyse yaz şimdi. 1. Yurt dahilinde orospuluk yapmak yasaktır. 2. Yurt kapısı saat 20.30'da kapanır. Sinema, tiyatro ve kitap fuarı gibi edep dışı yerlerde oralarını buralarını elletirken vakti kerahati unutup yurda geç kalan orospulara kapı açılmayacaktır. Geç gelenler ertesi gün zührevi hastalıklar hastanesine sevk edilecek, AIDS ve bakire raporu getirmeyen yurda alınmayacaktır. 3. Telefonla konuşmak suretiyle de orospuluk yapmak yasaktır. Bu nedenle soyadı tutmayan şahıslarla konuşurken yakalananlar derhal zührevi hastalıklar hastanesine sevk edileceklerdir. 4. Hafta sonu gezileri yurt görevlileri nezaretinde ve toplu olarak yapılacaktır. Servislerimiz saat 10.30'da hareket edecektir. Muhtelif camilerin ziyaretinden sonra topluca öğle namazı eda edilecek, oradan da Gülhane Parkı'na gidilecektir. Hayvanlara kabuklu yemiş vermek ve orospuluk yapmak yasak olup ayağındaki prangayı çıkarmak isteyenler Zührevi Hastalıklar Hastanesi'ne sevk edileceklerdir. 5. Diğer günler okula gitmek bahanesiyle yurttan ayrılan kız öğrencilerin 15 dakikada bir kız olduklarını gösteren bakire raporunu yurda ulaştırmaları zaruridir. 6. Yurda dışarıdan kitap getirmek yasaktır. Kitap okumak isteyen orospular kitaplıktaki tam ilmihal, Saadet-i Ebediye, Bir Taş Ak Bir Döşek adlı kitapları okuyabilirler. Bunları okumanız tavsiye olunur. Okumak mecburidir. Okumayan orospular Zührevi Hastalıklar Hastanesi'ne sevk edileceklerdir. 7. Pencere camlarındaki siyah boyayı kazımak, demir pancurlar üzerinde orospuluk yapmak amacıyla delik açmak kesinlikle yasaktır. Bu eyleme karışanlar Zührevi Hastalıklar Hastanesi'ne sevk edileceklerdir. 8. Dolaplarda orkide bulundurmak yasaktır. Ne orkidesi müdür bey? Ne bileyim yahu? Orkide mi ne, öyle bir isim var ya, kızlar kullanıyor hani. Stay Frill diye bir de gavurcası var. Ne işe yaradığını bilmiyorum ama yasakladım işte. Ayrıca OB ve Tampax denilen minik tenasül uzvuna benzer naneleri dolaplara koymak yasaktır. Aramalar sırasında dolapta bu nanelerden bulursam dolabı ve sahibini Zührevi Hastalıklar Hastanesi'ne sevk ederim ona göre. 9. Okula giderken türban takmak isteğe bağlı olup sıkıyorsa takmayın. İçeride ise her türlü gecelik, kombinezon, içini gösteren şeffaf iç çamaşırları ile dolaşmanızda bir mahsuru yoktur. Ben sizin babanız yaşındayım yavrularım. Yavrularım benim. 10. Dolaplara George Michael'ın ve Tarık Tarzan'ın resimlerini yapıştırmak yasaktır. Kantine bol miktarda renkli fotoğrafımı dağıttım. Bu resimlerden alıp asabilirsiniz. Ben sizin babanız yaşındayım. 11. Yurt elektrikleri saat 21'de kapanacaktır. Bu saatten sonra odanıza babanız yaşındaki bir adam girse dahi ışıklar yakılmayacaktır. Işıkları yakan olursa Zührevi Hastalıklar Hastanesi'ne sevk olunacaktır. De hadi bu kadar yeter. Bunu şimdi gidip duvara asalım. Yurdun namusu bizden sorulur. Müdür bey, müdür bey, ne var lan İbrahim? Karınız müdür bey, karınız. Ne olmuş karıma İbrahim? Bizim müstahdemlerden biriyle kaçmış az önce. Dikeni kim dikti? Şiirlerle Osman Ferit vakasının perde arkası. 15 Haziran. Başbakanın ense yapmakta olduğu zıvana adlı yata olur şey değil ama bir gazeteci teknesi yaklaşmıştı. Gece 02 idi. Mavi ay henüz bitmişti. Teknenin kıçında da hararetli bir sohbet yaşanıyordu. Gazeteyi istiyorum Haşim. Emret başbakanım. Rahmi'yi bu sefer ana rahmine düştüğüne pişman edeceğim. Siz merak etmeyin sör, o gazeteyi alıp yengenin papatya gazetesine ilave yapacağım. Sohbet bitip de Haşim Nadir İngiliz kumaşından yapılma elbisesiyle tekneden indiğinde bir gazete sahibiydi. 16 Haziran. Gazete el değiştirdi. Haşim Nadir 16 milyar lira ve 22 pay kuponu karşılığında gazeteyi satın aldı. 17 Haziran. Gazetenin politikasının değişeceği, baş yazarlığa davulcu Asım'ın getirileceği haberleri üzerine sinirlenen Rahmi Okutan, "Hay ben bu gazetenin kaderini, bulunur kurtaracak bahtı kara maderini" şiiriyle biten bir yazı döşendi. 18 Haziran. Gazeteyi satın alan Haşim Nadir ise, öyle bir gazete yapacağım ki yelkenleri atlastan, halatları ibrişimden olacak diyerek işe sıvandı. Fakat işleri dolayısıyla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nezihi Demirkont'a vekalet verdi. 12 Eylül ve sonrasında gazetelerin kapatılması, toplatılması ve gazetecilerin 520 yıllık cezalar alması konusunda vermediği mücadelelerle tanınan Demirkont, gazetenin ilerici, liberal, muhafazakar, Atatürkçü, maneviyatçı, edebiyatçı, toplumcu, komünist ve faşist bir çizgi izleyeceğini açıkladı. 19 Haziran. Rahmi Oturan, gazeteye müdahale edileceğini anlayarak araya temsilci sokulmasını kınayan bir yazı yazdı. Yazı, "Biz gene eleştiririz zamını mamını, kim diker Yalova kaymakamını" diye bitiyordu. 1 Temmuz. Bu yazıya çok sinirlenen Nezihi Demirkont, küçük ilanlar köşesinde yazdığı "Çobana para verdim, seni dikmeye geldim" şiiriyle diken sütununu protesto ediyordu. 5 Temmuz. Hormonlu Etler Türkiye'de yazısının üzerine konan memeleri bantlı Özal ise resmi gazetede cevap hakkını kullanarak Rahmi Oturan'a cevabi bir şiir yazdı. "Önce açıkça şunu ifade edeyim. Resmi görünce dedim bu diyardan gideyim. Gazeteni de satın aldırdım, daha nideyim. Bana seni gerek, seni öpeyim." 15 Temmuz. Gelişen olaylar üzerine patron Haşim Nadir, Rahmi Oturan'ı Londra'ya çağırıp kulağını çekti. 18 Temmuz. İngiltere'de kulağı çekilen Rahmi Bey, Türkiye'ye döndü. 20 Temmuz. Gazetenin sağlık köşesi yazarı Pierre Mauly'nin yaptığı ameliyatla uzayan kulak eski haline getirildi. 24 Temmuz. Gazete muhalefeti sürdürüyor. PTT ve elektrik zamları üzerine Rahmi Oturan'ın yazdığı "Karpuz aldım ham çıktı tontonum. Karpuz aldım ham çıktı. Hiç ummazdım tontonumdan. Kabak gibi zam çıktı. Tontonuma ben yandı" şiiri üzerine ANAP tekrar karıştı. 25 Temmuz. Nezihi Demirkont gazeteye bir özür yazısı getirdi ve yayınlanmasını istedi. 26 Temmuz. Özür yazısı satılık vasıta ilanları arasında 5 puntu olarak yayınlandı. 3 Ağustos. Haşim Nadir, Demirkont'u arayarak aktif bir denetleme yapılmasını istedi. Demirkont bunun üzerine eline makası alıp makinenin başına oturdu. Beğenilmeyen haberlere anında makas atılacak. 6 Ağustos. Rahmi Oturan ve ekibi matbaa makinelerinin yakın markajı alınması üzerine gazeteyi 4 renk patates baskıyla yayınlamaya başladılar. Patatesleri Güzün abla getiriyor, Bekir Coşkun soyuyor, Rahmi Oturan basıyor. 10 Ağustos. Patateslere süne zararlısı salındı. Sabotajı kimin yaptığı bilinmiyor. Gazete yönetimi zor durumda. 15 Ağustos. Rahmi Oturan'ın Diken adlı köşesi 18 yerinden makaslandı. Makaslar Nezihe Ağa tutuklandı. 20 Ağustos. Daktilosuna kezzap dökülen Rahmi Okutan, "Burası Muş'tur, yolu yokuştur, kalemimi kırarım satan puştur" diyerek köşe yazılarına son verdi. 25 Ağustos. Rahmi Oturan'ın kırdığı kalemin nereye battığı basın ve dergilerde tartışılıyor. Nuri Kayınço'nun ifadesinden. "Anlat bakalım artist bozuntusu. Neyi anlatayım, ben kötü bir adamım işte diğerleri gibi." "Diğerleri mi, kim onlar?" "Kim olacak? Erol Taş, Bilal İnci, Behçet Nacar, Kazım Kartal. Geç onları. Eroin ve kokain çetesinden başka kimler var?" "Kokaini ile birlikte satıyorum." "İftira etme elin türkücüsüne ulan. Adam koca memleketin bir güzide türkücüsü. Adama çamur atmaya utanmıyor musun?" "Ama şey de şahit. Birlikte kokain sattığımızı biliyordu. Teslimatı onun fabrikasında yapıyorduk." "Sus rezil sus. Memleketin bu güzide iş adamına iftira atmaya ne hakkım var iblis herif. Şimdi doğruyu söyle bakalım. Kokaini kimden alıyordun?" "Den alıyordum." "Bak şimdi ağzına bir tane çakarım kokain çarpmıştan beter olursun. Pis yalancı. Bu değerli ihracatçımıza nasıl diz uzatırsın? Geçen yıl yaptığı ihracatların karşılığında ödül bile verdiler adama. Bunu ben duymamış olayım. Anlaşıldı mı? Bir de şeylerin gelini var. Şehzadelerin. Alçak. Sana az önce günahsız insanlara iftira atma demedim mi ulan? Ne istiyorsun memleketimizin bu değerli ailesinden? Mazmut geline çamur atmasana köpek. Söyle bakalım, pazarlama grubunun şefi kim? Bey'i çok sık görüyordum. Bana bak, sayın müsteşarımızın adını ağzına alma. Kırarım o ağzını burnunu senin. Sen onun yanına yaklaşabilir misin ulan? Adamın ne günahı var? Söyle şimdi, kuryeniz nerede? Onun bürosunda yapıyorduk. Allah belanı versin. Bu işe bulaştırmadın bir o milletvekili kalmıştı değil mi? Ulan adamın kafası memleket meseleleriyle dolu zaten. İşi gücü yok da eroin kokain işiyle mi uğraşacak? Oğlum sen böyle isimler verip bizim başımızı belaya mı sokmak istiyorsun? Gerçeği söylemezsen fena yaparım ama. Hadi bakalım kimden yardım gördün anlat. Bey bizi kolluyordu. Sus. Kapa şunun ağzını Cemal Efendi. Ulan bu adam bizim başımızı yakacak sonunda ha. Bak canım biz bunları duymadık. Sen de söylemedin tamam mı? Hem böyle değerli büyüklerimize iftira atmaktan vazgeç. Hadi canım şimdi önümüz 1990. Başımızı durup dururken belaya sokma eşşoğlu eşek. Bırak bu palavraları da asıl patron kim onu söyle. Abi ben şimdi asıl patronu söyleyemem. Yani söylersem ağzında geveleme de söyle. Siktir lan. Ufak at da civcivler yesin. Paralarım ulan sen iftiracı pezevenk. Sayın adını bu işe nasıl karıştırırsın ulan? Bize fizana sürdürmek mi niyetin? İt. İki çocuğum var. Karım bankada memur. Ben de sürülürüm o da sürülür. Bizi mahvetmek mi niyetin? Senin ağzına ederim be. buyurun efendim. Şu kokoyuncu artistin sorgusunu yapıyorduk da. Konuştu mu it? Hayır efendim ağzından tek bir isim bile alamadım. O merak etmeyin. Bülbül gibi konuşturmasını bilirim ben onu. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 19.